KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar 26. Kaset 1. Yüz Sayfa 797 Eğitime Giriş. Eğitimin bireyi geliştirme işlevi. Eğitimin günümüzde bireyin gelişimi sürecindeki yeri ve önemi giderek artmaktadır. Buna göre çağdaş eğitimin amacı bireyin bedensel, zihinsel, duysal ve sosyal yönlerden gelişimini desteklemek, bireylerin kendini gerçekleştirmelerini destekleme, topluma uyum sağlayan bireyleri yetiştirmektir. Eğitimin bireysel ve sosyal olmak üzere iki temel boyutu bulunmaktadır. Bireysel boyut, bireysel gelişim, kendini gerçekleştirme, mutlu olma, yaşamı sevme, statü ve meslek sahibi olma, topluma uyum sağlama, anlama ve anlaşılma. Sosyal boyut, iyi insan, iyi vatandaş, toplumun değerlerini benimseme, devletin siyasal yapısını benimseme, toplumun kalkınmasına katkıda bulunma, toplumu geliştirici olma. Eğitimle ilgili hukuksal düzenlemeler. Uluslararası belgelerde eğitim. Ülkemizin imza koyduğu uluslararası belgelerden özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin eğitimle direkt ilgili maddeler bulunmaktadır. Bunlardan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 26. maddesi şöyledir. Herkes eğitim hakkına sahiptir. En azından temel eğitim parasız ve zorunlu olmalıdır. Teknik ve mesleki eğitimden herkes yararlanabilmelidir. Yüksek öğretim yeteneklere göre herkese açık olmalıdır. Eğitimin amacı insan kişiliğini bütün olarak geliştirmek ve insan hakları ile temel hürriyetlerine karşı saygıyı güçlendirmek olmalıdır. Eğitim, bütün milletler, ırk ve din grupları arasındaki anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştirmeli, barışın korunması için Birleşmiş Milletler'in çabasını teşvik etmelidir. Çocukların görecekleri eğitim ve öğretim tarzını tespit yetkisi öncelikle aileye aittir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza koyan ülkelerde sırasıyla 1. İlköğretim herkes için zorunlu ve parasız hale getirilmeli. 2. Ortaöğretim sisteminin genel olduğu kadar meslekteki nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesi teşvik edilmeli ve bunların bütün çocuklara açık olması sağlanmalıdır. Gerekli durumlarda mali yardım yapılmalı ve öğretimi parasız hale getirmek için uygun tedbirleri alınmalı. 3. Uygun olan bütün araçları kullanarak yükseköğretim yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirilmeli. 4. Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilebilir hale getirmeli. 5. Okullarda düzenli bir biçimde öğrenci devamının ve okulu terk etme oranlarının düşürülmesi için gerekli tedbirler alınmalı. 6. Çocuğun kişiliğinin zihinsel ve bedensel yeteneklerinin olabildiğince geliştirilmesi. 7. İnsan haklarına ve temel özgürlüklere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda benimsenen ilkelere saygının geliştirilmesi. 8. Çocuğun ana babası kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, yaşadığı veya geldiği ülkenin ulusal değerlerine ve kendisinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi. 9. Çocuğun anlayışı, barış, hoşgörü, cinsiyetler arası eşitlik, gerek etnik, ulusal, dini gruplar ve yerli halktan olsun, gerekse bütün insanlar arasında olsun, dostluk ruhuyla özgür toplumda yaşantıyı sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanmalı. 10. Çocuğun doğal çevre saygısının geliştirilmesi esas alınmalıdır. Hükümleri kabul edilmiştir. Anayasa ve kanunlarımızda eğitim öğretim. Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi tarihi süreçte hem anayasalarda hem de bu anayasalara uygun olarak hazırlanan yasal düzenlemelerde belirlenmiştir. Şimdi bu anayasa maddelerinin ve yasal düzenlemelerin önemli olanlarını ele alalım. Anayasalarda eğitim öğretim. 1876 Kanuni Esasi. Tarihimizde gerçek anlamında ilk anayasa 1876'da yapılan Kanuni Esasi'dir. Bu anayasada mevcut yasalara uymak kaydıyla eğitim öğretimin serbest olduğu, bütün okulların devletin gözetimi altında olduğu, ilk öğretimin bütün bireyler için zorunlu olduğu hükümleri yer almaktadır. 1924 Anayasası. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıdır. Bu anayasanın 87. maddesinde ilkokul bütün Türkler için mecburi ve devlet mekteplerinde parasızdır hükmü yer almıştır. 1961 Anayasası. 1961 Anayasası'nın gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak eğitim ve öğretimi düzenleyen birçok maddesi vardır. Mesela bunlardan 10. maddenin 2. fıkrası, devlet insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar diye genel bir ifade kullanırken, 50. maddesinde halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak devletin başta gelen ödevlerindendir denmektedir. Eğitimle direkt ilgili olarak da şu 3 önemli madde yer almıştır. 1. Din eğitimi ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır. Madde 19. 2. Eğitim ve öğretim devletin gözetim ve denetimi altında serbesttir. Özel okulların bağlı olduğu esaslar devlet okullarıyla istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir. Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Madde 21. 3. Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama, devletin başta gelen ödevlerindendir. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecburidir ve devlet okullarında parasızdır. Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime muhtaç olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. 1982 Anayasası. Bu anayasada eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlığı altında 42. maddede direkt eğitim öğretimle ilgili hususlara yer verilmiştir. Bunun dışında 24. maddede din ve ahlak eğitimi, 41. maddede annenin ve çocuğun korunması ve aile planlaması öğretimi, 58. maddede gençliğin korunması, 62. maddede yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşların çocuklarının eğitimi gibi maddelere de rastlanmaktadır. Bu maddeleri özetle sıralayacak olursak, 1. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında zorunludur, devletin gözetim ve denetiminde yapılır. 2. Kimse eğitim öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. 3. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. 4. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar devlet okullarıyla erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir. 5. Eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim öğretim, araştırma ve inceleme dışında hiçbir faaliyet yapılamaz ve eğitim öğretim devletin gözetim ve kontrolünde yapılır. 6. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkçeden başka hiçbir dil ana dil olarak okutulamaz ve öğretilemez. 7. Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmeleri amacıyla burslar ve başka yollar aracıyla yardımlar yapar. Devlet durumları sebebiyle özel eğitime muhtaç olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır, hükümleri yer almaktadır. Yasalarda eğitim öğretim. Anayasalarımızda yer alan eğitimle ilgili genel hükümlerin ayrıntılarını belirten ve uygulamalarını mümkün kılan bazı özel kanunlar çıkarılmıştır. Özellikle eğitimle direkt ilişkili olan bu kanunlardan bazılarının yılı, kanun numarası, adı ve içeriği özetle şöyledir. 1924 tarihli 430 sayılı kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen bu yasayla eğitim öğretim birleştirilerek bütün okulların yönetimi ve işletimi Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. Yine aynı kanunla eğitime devlet bütçesinden pay ayrılması ve din eğitimini yapmak üzere Darülfünun'a bağlı bir ilahiyat yüksek mektebi ile yine devlete bağlı İmam Hatip okullarının açılması karara bağlanmıştır. 1961 tarihli 222 sayılı kanun, İlköğretim ve Eğitim Kanunu. Bu yasa ülkemizde okulların statülerini, türlerini ve eğitim öğretimin işleyişi ile ilgili konuları düzenlemektedir. 1973 tarihli ve 1739 sayılı kanun, Milli Eğitim Temel Yasası. Bu, Türk milli eğitim sisteminin yapısını, genel amaçlarını ve temel ilkelerini, öğretmenlik mesleğini, okul bina ve tesisleri ile eğitim araç gereçlerini bir sistem bütünlüğü içerisinde ele alarak düzenleyen bir yasadır. Bu nedenle bu kanunu biraz detaylı olarak tanımak gerekmektedir. Bu kanunda Türk eğitim sisteminin yapısı, örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim ve yaygın eğitim, halk eğitimi, hizmetçi eğitim, çıraklık ve kafa eğitimi, uzaktan öğretim, özel kurslar ve dershaneler olmak üzere iki alt sistemi ayırarak düzenlenmiştir. Ayrıca bu kanun yoluyla Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri de belirlenmiştir. Şimdi bu genel ve özel amaçlar ile Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini görelim. Türk eğitiminin genel ve özel amaçları. Genel amaçlar. 1. Devletimizin anayasada ifade edilen temel yapısına ve Atatürk ilkelerine bağlı, milli, ahlaki, kültürel ve manevi değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren ve demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan bireyler yetiştirmek. 2. Bireyleri beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe ve yapıcı yaratıcı özelliklere sahip, insan haklarına saygılı, hür ve bilimsel düşünen özelliklere göre yetiştirmek. 3. Bireyleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve mesleklere hazırlamak suretiyle Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. Özel amaçlar. Türk Milli Eğitim ve Öğretim Sistemi yukarıdaki genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenmelidir. Bunun için çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel ve genel amaçları, milli eğitimin genel amaçları ile aşağıdaki temel ilkelere uygun olarak tespit edilmelidir. Türk Milli Eğitimin temel ilkeleri. 1. Genellik ve eşitlik. Eğitim kurumları ayrım yapmaksızın herkese açıktır, kimseye ayrıcalık tanınamaz. 2. Ferdin ve toplumun ihtiyacı. Milli eğitim hizmeti Türk toplumu ve Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 3. Yöneltme. Bireyler eğitim süreçleri boyunca kabiliyet ve yeteneklerine göre çeşitli eğitim kurumlarına yöneltilerek yetiştirilirler. 4. Eğitim hakkı. İlk öğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 5. Fırsat ve imkan eşitliği. Eğitimde kadın, erkek, herkese fırsat eşitliği sağlanmalı. Bu vesileyle fakir olan başarılı öğrenciler parasız yatılılık, bursluluk yoluyla en yüksek eğitim kademelerine kadar desteklenmelidir. 6. Süreklilik, bireylerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesinin sağlanması. 7. Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürk milliyetçiliği, eğitim sürecinin her kademe ve çeşidinde milli birlik ve bütünlüğün sağlanması için Atatürkçülük ve Atatürk milliyetçiliği esas alınmalıdır. 8. Demokrasi eğitimi, demokratik bir ülke yapısına sahip olmak ve demokrasiyi özümsemiş vatandaşlar yetiştirmek. 9. Laiklik. Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak bilgisi ilk, orta ve liseleriyle bunların denge olgunları da zorunludur. 10. Bilimsellik. Ders programları ve eğitim öğretimde kullanılan araçlar bilim ve medeniyet sahasındaki gelişmelere paralel olarak yenilenir. Bilimsellik eğitimin bütün alanlarında teşvik edilir. 11. Planlılık. Milli eğitimin gelişmesi her türlü kalkınma planlarına paralel olarak önceden planlanmalıdır. Eğitim, insan gücü ve araç gereç yönünden dikkatlice planlanmalıdır. 12. Karma eğitim. Bazı istisnalar hariç okullarda karma, kız ve erkek eğitim yapılması esastır. 13. Okul aile işbirliği. Eğitimde planlamanın başarılı olması için okul aile işbirliğine önem verilmelidir. 14. Her yerde eğitim. Eğitimi sadece okul ve bazı süreçlerle sınırlamamak gerekir. Evde, işte, çevrede vatandaşların eğitimi hayat boyu sürdürülmelidir. Milli Eğitim Temel Yasası aynı zamanda öğretmenlik mesleğini ve özelliklerini de belirlemiştir. Bu yasaya göre öğretmenlik, devletin eğitim ve öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği şeklinde tamamlanmıştır. Ayrıca öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi pedagojik formasyon ile sağlanır. Hükmü de bu kanunda yer almıştır. 1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Kanunu. Bu yasa ile Milli Eğitim Bakanlığı örgüt yapısı, merkez, taşra ve yurt dışı örgütü olmak üzere 3 birimden oluşturulmuştur. Merkez örgüt. Merkez örgütün yapılanması 5 ana bölüm şeklinde düzenlenmiştir. A. Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşar ve Yardımcılıklar. B. Sürekli Kurullar. Talim ve Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Şurası, Mesleki Eğitim Kurulu. C. Ana Hizmet Birimleri. Okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim, özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlükleri. D. Yardımcı birimler, personel genel müdürlüğü, hizmet içi eğitim, idari ve mali işler daire başkanlıkları. E. Danışma ve denetim birimleri, teftiş kurulu başkanlığı, APK kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği. Taşra örgütü. Milli eğitimin taşra teşkilatı il örgütü içinde valiliğe bağlı il milli eğitim müdürlükleri ile ilçelerde kaymakamlığa bağlı ilçe milli eğitim müdürlüklerinden oluşmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü içinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdür Yardımcılıkları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlükleri ve birimleri vardır. Yurt dışı örgütü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışında 40'ın üzerinde ülkede temsilcilikleri bulunmaktadır. Türk işçilerinin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde Türk çocuklarının eğitimiyle ilgili bazı görevleri yerine getirmek için eğitim müşavirlikleri ve eğitim görmek üzere yoğun olarak öğrenci gönderilen ülkelerde bazı hizmetlerin yerine getirilmesi için kurulmuş eğitim ataşelikleri bulunmaktadır. Not: Eğitimle ilgili yukarıda açıklanan anayasa ve diğer yasa maddeleri dışında bir de zaman zaman yayımlanan ilk öğretim kurumlar yönetmeliği, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı aday memurlarının yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı sicil amirleri yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliği, okul aile birliği yönetmeliği gibi yönetmelikler vardır. Eğitimle ilgili bazı temel kavramlar. Eğitim, bireylerin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecine verilen addır. Ertürk 1972,3. İstendik davranış toplumun beklentilerine ve isteklerine uygun olan davranışlar olarak ifade edilir. Fakat eğitim sürecinde çocuğun toplumun beklentilerine ve isteklerine uygun olmayan davranışlar da kazandığı olur. Mesela hırsızlık yapmak ve kopya çekmek gibi istenmedik sonuçlar da eğitimin hatalı yan ürünü olarak kabul edilir. Eğitim formal ve informal olarak ikiye ayrılır. Formal eğitim. Okul adını verdiğimiz örgün eğitim kurumlarında uzman kişilerce, öğretmenlerce yürütülen planlı, programlı ve kontrollü olarak yapılan eğitim sürecidir. Formal eğitim, istendik davranışların sistematik bir şekilde kazandırılmaya çalışıldığı öğretim düzenlemelerini kapsar. İnformal eğitim, plan ve program olmadan gelişigüzel ve tesadüfi olarak gerçekleşen davranış değişikliği sürecidir. Mesela yolculuk yaparken öğrendiğimiz bir bilgi ve bir çocuğun arkadaş grubundan hırsızlık yapmayı öğrenmesi ve bunun gibi türden kazanılan davranış değişiklikleri birer informal eğitimdir. Örgün eğitim. Belirli yaş grubundaki bireylere belirlenmiş amaç ve programlara bağlı olarak okullarda belirli sürelerde verilen düzenli eğitimdir. Örgün eğitim okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimi kapsar. Yaygın eğitim ise örgün eğitime hiç girmemiş ya da örgün eğitimin herhangi bir kademesinde devam eden ya da örgün eğitimden ayrılmış olanlar için örgün eğitim yanında ve dışında düzenlenen faaliyetleri kapsar. Öğretim, okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetlerine verilen addır. Erden 1998,20. Eğitim ve öğretim arasındaki fark. 1. Eğitimde zaman, yaşam boyu sürer ve mekan her yerde yapılır. Sınırı yoktur ama öğretim zamana, okul süresi, yaş ve mekana okullarda yapılır, bağlı olarak yürütülür. Yani sınırları belirlenmiş bir faaliyettir. 2. Eğitimde bilgi de dahil her türlü yaşantı kazandırılırken öğretimde sadece bilgi kazandırmak esastır ve yaşantılar kontrollüdür. Toplumsal süreçler ve eğitim. Sosyalleşme, toplumsallaşma ve eğitim. Sosyalleşme bireyin toplumun uyumlu bir üyesi olması sürecidir. Bireyin sosyalleşmesini sağlayan birincil kaynak niteliğindeki başlıca toplumsallaşma araçları şunlardır. Aile, Bireyin zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminde en kritik süreç olan 0-6 yaş döneminde en çok etkisi bulunan bir temel kurumdur. Çocuğun okula başlaması ve yüksek öğretim sonuna kadar olan sürede ailenin bireye desteği, okul ve öğretmenlerle işbirliği yapması toplumsallaşmada oldukça önemlidir. Akran grupları. Akran grupları değişik dönemlerde farklı etkileri olan ama daha çok sosyalleşmede önemli rolü bulunan sosyal gruplardır. İlk öğretim döneminde oyun arkadaşlığı ile başlayan bu etkileşim, bireyin işbirliği, paylaşım ve sorumluluk gibi özellikleri kazanmasında etkili olmaktadır. İlk öğretim döneminde daha çok arkadaş grubu olarak kısa süreli ve değişken grup özellikleri taşıyan akran gruplarının birey üzerindeki etkisi en fazla ergenlik döneminde görülür. Orta öğretim sürecine denk düşen ergenlik döneminde birey enerjisini olumlu kullanabildiği, eşit statünün olduğunu düşündüğü ve en iyi anlaşabildiği akran gruplarına yönelir. Bu dönem bireyin kimlik kazanma süreci olduğu için rol karışıklığı krizleri akran gruplarında çözülmeye çalışır. Orta öğretim kurumları bu dönemin sorunları ile baş edebilmeleri için öğrencileri özellikle sanat, spor ve kültür gibi faaliyetlere yöneltmek suretiyle hem onların sosyalleşmelerine katkı sağlayabilir hem de dönemin krizlerini en az hasarla atlatmalarına yardımcı olabilirler. Aksi takdirde bireylerin ergenlikte yanlış davranış ve eğilimlere ve suç sayılabilecek davranışlara yönlendirilmeleri daha kolay olabilir. Kitle iletişim araçları. Son yıllarda sosyalleşme üzerindeki etkisi giderek artan bir toplumsal unsur da kitle iletişim araçlarıdır. Özellikle değişik yaş gruplarına yaptığı çok yönlü etkileriyle hem olumlu hem olumsuz tesirleri olan kitle iletişim araçları ve programları vardır. Okul ve eğitim kurumları bireyin sosyalleşmesinde rol oynayan önemli kurumlardandır. Okullar bireylerin istendik davranışlarla donatılarak planlı bir süreçte toplumsallaşmalarını sağlar. Diğer toplumsallaşma araçlar olarak siyasal örgütler, dini gruplar, vakıf, dernek ve diğer kulüplerde sosyalleşme üzerinde etkilidirler. Toplumsal hareketlilik ve eğitim. Bireylerin statülerinde meydana gelen değişmelere bağlı olarak gerek aynı toplumsal tabaka içinde statü değişiklikleri, gerekse farklı toplumsal tabakalar arasında aşağı ya da yukarı hareketleri toplumsal hareketlilik olarak adlandırılır. Eğer yer değiştirme, bireyin aynı tabakada kalmak koşulu ile bir statüden eşdeğer başka bir statüye geçmesi şeklinde olursa bu da bir yatay hareketliliktir. Örneğin bir doktorun A hastanesinden B hastanesine atlaması gibi. Dikey hareketlilik ise bireyin bir toplumsal tabakadan başka bir toplumsal tabakaya geçmesi durumudur. Örneğin bir ilköğretim öğretmeninin yüksek lisans yaparak üniversiteye öğretim görevlisi olması yukarıya doğru toplumsal hareketliliktir. Yukarı doğru hareketlilik dikey hareketliliktir ve açık ve demokratik toplumlarda söz konusudur. Kapalı ve geleneksel toplumlarda tabakalar arası geçiş ya mümkün olamamakta ya da çok zor olmaktadır. Fırsat ve imkan eşitliliğinin sağlandığı ülkelerde bireyler eğitim imkanlarından yararlanarak üst tabakalara çıkabilirler. Eğitim toplumda bireylere tanınan fırsat ve imkan eşitliğine bağlı olarak statüler kazandırarak toplumsal hareketliliği etkilemektedirler. Böylece demokrasi ve sosyal barış gelişmektedir. Toplumsal kontrol ve eğitim. Sosyalleşme sürecinde bireylerin toplumun ortaya koyduğu kuralları benimseyerek uygun davranışlar göstermesi sürecidir. Toplumsal kontrol ya yazılı kurallar, yasalar ya da yazılı olmayan kurallar, gelenek, örf, adet, norm ve değerler ile sağlanır. Eğitim bireylerin istendik davranışlar kazanma sürecinde olumlu davranışları ödüllendirerek ve olumsuz davranışları da onaylamayarak bu tür toplumsal kontrol sağlanmaktadır. Toplumsal değişme ve eğitim. Toplumsal değişme, toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında aile, kültür, üretim, insan ilişkileri, bilim, teknoloji, dil ve eğitim, roller ve statüler, gözlenen farklılaşmaları ifade eder. Eğitimle toplumsal değişmeler arasında tek yönlü bir ilişkiden ziyade karşılıklı bir ilişki vardır. Yani eğitim, toplumsal değişmenin hem öznesi, etkileyeni, hem de nesnesi, etkileneni durumundadır. Şişman 2002. Örneğin, köyden kente göçlerin sonucunda ekonomik koşulların zorlaması nedeniyle bayanların iş hayatına geçmesi ve ailelerin küçülmesi yoluyla geleneksel aileden çekirdek aileye geçiş hızlandırılmıştır. Bu bir toplumsal değişmedir. Yine eğitim yoluyla bu tür toplumsal değişme süreçleri hız kazanmaktadır. eğitimin, okulların başlıca işlevleri. Toplumsal işlevleri, kültürel mirası aktarma, sosyalleşmeyi sağlama, yenilikçi ve araştırmacı bireyler yetiştirme. Ekonomik işlevler, kalkınmayı sağlayacak nitelikli iş gücünü yetiştirme, bireylerin bilinçli, üretici ve tüketici özelliklerini geliştirme. Siyasi işlevleri, devletin temel yapısını ve siyasi düzenini benimsetme, seçmen ve lider yönetici yetiştirme, vatandaş yetiştirme. Bireyi geliştirme işlevleri, bireylerin beden, zihin, ruh, duygu ve sağlık yönlerinden dengeli gelişimini sağlama, bireylerde olumlu benlik algısı geliştirme. Eğitimde yeni yaklaşımlar. Bilgi toplumu olarak ifade edilen 21. yüzyıl, eğitim yaklaşımına yeni boyutlar getirmiştir. Sanayi toplumu olarak nitelendirilen 20. yüzyılın eğitim yaklaşımında fabrika sistemli olarak işletilen okul modelinde öğretmen, öğretimin merkezinde bulunarak müfredat ve öğretilecek konuların geleneksel yöntemlerle verildiği bir uygulama söz konusuydu. Bilgi toplumunun eğitim yaklaşımında ise öğretimin merkezinde öğrenci bulunmakta ve bilginin yeniden yapılandırmasını esas alan bir uygulamaya geçirmektedir. Özellikle postmodern yaklaşımların etkisiyle eğitimin konusu olan bilginin doğası ve aktarma yolları yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Bilgi mutlak ve kesin olan bir değer olmaktan çıkarak kültürel duruma ve bireye göre değişen bir değer olarak görülmeye başlanmıştır. Bu durumda eğitimin mutlak ve kesinleşmiş bilgileri aktarmaya, aktarmacı model, dayalı işlevi, bilgiyi üretme ve kullanmaya yapılandırıcı model, dayalı olarak yön değiştirmiştir. Öğrenme kavramı, öğretme kavramına göre önem kazanmış, öğrenci öğrenme sürecinin bilginin pasif alıcısı konumundan çıkarılarak bilginin aktif özümseyicisi ve davranışa dönüştürücüsü konumuna gelmiştir. 21. yüzyılda çok kullanılan küreselleşme, postmodernizm ve yeniden kurmacılık kavramları bilgi toplumunun eğitim yaklaşımlarına ağırlığını koyarak eğitimde demokrasiyi geliştirme, toplumsal yapıyı yeniden düzenleme, öğrencinin eğitimiyle ilgili kararlarını yine kendilerinin vermesini sağlama gibi yeni görevler getirmiştir. Bilgisayarın eğitim içinde yer alması, internet ağı kurulması, bilgisayarlı eğitim ve uzaktan eğitim anlayışına yeni boyutlar kazandırmıştır. Artık bilgisayarlı eğitim, web üzerinden eğitim gibi yeni kavramlar doğmuştur. 21. yüzyılın eğitim yaklaşımında eğitim hizmetlerinin yönetilmesi devlet işletmesinden özel sektör işletmeciliğine doğru yönelmektedir. Aynı zamanda ülkeler arası dönüşümlü öğrencilik uygulaması yaygınlaşmaktadır. Yaşam boyu öğrenme, uzaktan öğretim, bilgisayar destekli öğretim, etkileşimli ve internet destekli öğretim gibi yeni öğretim modelleri önem kazanmaktadır. Yararlanılan kaynaklar Erden Münir'e 1998 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Alkım Yayınları İstanbul. Ertürk Selahattin 1972 Eğitimde Program Geliştirme Yelkentepe Yayınları Ankara. Özdemir Servet ve Yalın Halil İbrahim 1999 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Nobel Yayın Dağıtım Ankara. Şişman Mehmet 2002 Öğretmenliğe Giriş Pegam Yayınları Ankara. Serim Özlem 1991 Milli Eğitim Mevzuatı Alkım Yayınları İstanbul. Tek Işık Hüseyin Hüsnü Karabıyık Erol Ünal Milli Eğitim Mevzuatı Üner Yayınları Ankara. Eğitime giriş ünite testi 1. Ülkemizde yapılan yasal düzenleme ile zorunlu eğitimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması uygulamasına aşağıdaki eğitim öğretim yıllarının hangisinde başlanmıştır? A. 1974-75 öğretim yılı B. 1982-83 öğretim yılı C. 1987-88 öğretim yılı D. 1997-98 öğretim yılı E. 1999-2000 öğretim yılı 2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasamızda yer alan eğitime ilişkin düzenlemelerden birisi değildir? A. Resmi eğitim dilinin Türkçe olması. B. Kız erkek öğrencilerin karma eğitimi. C. İlköğretimin zorunlu ve parasız olması. D. Eğitim sisteminin genel amaçları ve genel ilkelerinin belirlenmesi. E. Maddi zorluk yaşayan öğrencilere destek verilmesi. 3. Ülkemizde eğitimin birleştirilmesini, eğitimin laik ve çağdaş bir yapıya kavuşmasını sağlayan yasa aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevhid-i Tedrisat Yasası. B. İlköğretim ve Eğitim Yasası. C. Eğitim ve Öğretim Yasası. D. Milli Eğitimin Temel Yasası. E. Milli Eğitim Teşkilat Yasası. 4. Türk Milli Eğitiminin günümüzdeki yapı ve işlevini bir sistem bütünlüğü içerisinde ele alan, eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini belirleyen yasa aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli Eğitim Temel Yasası. B. Tevhid-i Tedrisat Yasası. C. İlköğretim ve Eğitim Yasası. D. Milli Eğitim Teşkilat Yasası. E. Eğitim ve Öğretim Yasası. 5. Aşağıdakilerden hangisi milli eğitimin temel ilkelerinden biri değildir? A. Genellik ve eşitlik. B. Eğitim hakkı. C. Merkezden yönetim. D. Yöneltme. E. Okul aile işbirliği. 6. Milli Eğitim Temel Yasası'nda yapılan öğretmenlik mesleğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrencinin sağlıklı ve dengeli gelişimini sağlayan ve ülkemizin temel değerlerini kuşaktan kuşağa aktaran bir meslektir. B. Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini yürüten özel bir ihtisas mesleğidir. C. Okulların eğitim ve öğretim işleviyle veliler arasında sağlıklı ilişkileri yürüten bir uzmanlık alanıdır. D. Anayasa ve yasalarda belirlenen eğitsel, toplumsal ve kültürel görevleri yerine getiren bir meslek alanıdır. E. Özel alan eğitimi gerektiren ve ulusal sorumlulukları yasalarla belirlenmiş olan bir meslektir. 7. Milli Eğitimin Temel Yasasında belirlenmiş olan öğretmenlik mesleğinin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Alan bilgisi, genel kültür, meslek bilgisi. B. Alan bilgisi, genel kültür, iletişim becerileri. C. İletişim becerileri, genel yetenek, alan bilgisi. D. Alan bilgisi, meslek bilgisi, genel yetenek. E. Genel kültür, genel yetenek, alan bilgisi. 8. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ders saatlerini, ders kitaplarını ve konularını kararlaştıran birim aşağıdakilerden hangisidir? A. Araştırma, Planlama, Koordinasyon Kurulu. B. Teftiş Kurulu. C. Eğitim ve Öğretim Kurulu. D. Talim ve Terbiye Kurulu. E. İlk ve Orta Öğretim Genel Müdürlüğü. 9. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin özelliklerinden birisi değildir? A. Yaşam boyu sürmesi. B. Okul dışı kurumlarda da yürütülmesi. C. Bilgi dahil her türlü yaşantı üzerinde durması. D. Sadece kurumlarda yapılması. E. Plansız ve kontrolsüz de yürütülebilmesi. 10. Bir üniversite öğrencisinin mezun olarak bir göreve başlaması, böylece statüsünde bir değişmenin olması, eğitimin hangi toplumsal süreçle olan ilişkisini göstermektedir? A. Toplumsal değişme. B. Toplumsal hareketlilik. C. Toplumsal kontrol. D. Toplumsal dinamik. E. Toplumsal statik. 11. Köyden kente göçün yoğunlaşması ve çalışan kadınların artması ile birlikte geleneksel aileden çekirdek aileye geçilmesi ve aşağıdaki toplumsal süreçlerden hangisiyle ilgilidir? A. Toplumsal değişme. B. Toplumsal hareketlilik. C. Toplumsal kontrol. D. Toplumsal dinamik. E. Toplumsal statik. 12. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin toplumsal işlevlerinden biridir? A. Kalkınmayı ve gelişmeyi sağlama. Kültürel mirası aktarma. C. Seçmen ve lider yönetici yetiştirme. D. Bireylerin üretici özelliklerini geliştirme. E. Bilim ve teknolojiyi öğretme. 13. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sisteminde meydana gelen yeni yaklaşımlardan birisi değildir? A. Öğretme kavramının öğretim kavramına göre daha önemli görünmesi. B. Bilgisayar destekli öğretimin önem kazanması. C. Eğitim hizmetlerinin devlet işletmesinden özel sektör işletmelerine doğru kayması. D. Uzaktan öğretim uygulamasının yaygınlaşması. E. Öğretim sürecinin müfredat ve öğretmen merkezli olmaya yönelmesi. 14. Bireylerin sosyalleşmesini istendik yönde planlı olarak gerçekleştiren toplumsallaşma aracı aşağıdakilerden hangisidir? A. Aile. B. Okul. C. Kitle iletişim araçları. D. Akran grupları. E. Sosyal ve ekonomik kuruluşlar. 15. Akran gruplarının bireylerin de gelişiminde en etkili olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. Çocukluk dönemi. B. Son çocukluk dönemi. C. Ergenlik dönemi. D. Gençlik dönemi. E. Yetişkinlik dönemi. 16. Toplumsal hareketlilik eğitim ilişkisini aşağıdaki ilkelerden hangisi sağlamaktadır? A. Her yerde eğitim. B. Bilimsel eğitim. C. Yaşam boyu eğitim. D. Planlılık. E. Fırsat ve imkan eşitliliği. 17. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyi yanlış ifade eden bir açıklamadır? A. Okul, kültürün aktarılmasında önemli bir araç görevi yapar. B. Eğitim hem kültürü etkileyen hem de kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir. C. Eğitim ve kültür gelişmeye karşı aynı ölçüde dirençlidir. D. Eğitim kurumları işlevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır. E. Eğitim kurumları kültürel değerlerin izlerini taşırlar. 18. Eğitim bireylerin davranışlarında yaşantıları yoluyla istendik değişmeler oluşturma sürecidir. Bu tanımda istendik sözcüğüyle anlatılmak istenen temel koşul aşağıdakilerden hangisidir? A. Toplumun hedefleriyle ilgili olma. B. Bireyin isteklerine dikkate alma. C. Bireye fiziksel güç kazandırma. D. Güncel gereksinimleri kazandırma. E. Toplumsal yardımlaşmayı artırma. 19. Okulun bir görevi de bireye içinde yaşadığı toplumun değerlerini kazandırmaktır. Sözü edilen görev okulun hangi işlevinin kapsamındadır? A. Toplumsal değişmeyi hızlandırma. B. Akılcı düşünmeyi yaygınlaştırma. C. Bireyin toplumsallaşmasını sağlama. D. Demokrasiye olan inancı güçlendirme. E. Sağlıklı kişilerin gelişimine katkıda bulunma. 20. Bir öğretmenin mesleki alanda yeterliliğe sahip olması aşağıdakilerden hangisi açısından daha büyük önem taşımaktadır? A. Eğitim araçlarının ihtiyaca daha uygun hale getirilmesine. B. Okullardaki ders sayısı ve çeşidinin artırılmasına. C. Okul ile aile arasındaki işbirliğini güçlendirmesine. D. Öğretim etkinliklerinin niteliğinin artmasına. E. Öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmanın artmasına. 21. Aşağıdakilerden hangisi 21. yüzyılın eğitim alanındaki gelişim konularından biri değildir? A. Bilgisayarlı eğitimin yaygınlaşması. B. Zihin farklılıkları ve çoklu zeka kavramlarının öne çıkması. C. Yaşam boyu öğrenme etkinliklerinin artması. D. Eğitimde gittikçe devletin kontrolünün artması. E. Kitle iletişim araçlarının eğitimde daha yaygın olarak kullanılması. 22. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş okulların özelliklerinden biri değildir? A. Rehberlik hizmetinin önem kazanması. B. Karma eğitimin vermesi. C. Öğrenci merkezli olmaya yönelmesi. D. Temel eğitimin zorunlu olması. E. Bilgi aktarma işlevini bilgi üretmeye tercih etmesi. 23. Atatürk'ün öğretmenlere verdiği yeni nesil sizlerin eseri olacaktır mesajıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? A. Öğretmen eğitimin önemli olduğunu. B. Ülkenin kalkınmasında yenilikçi ve araştırıcı bireylerin yetiştirmesinin önemi. C. Yönetmeliğin zor ve sorumluluk gerektiren bir meslek olması. D. Eğitimin toplumsal kültürel mirasının aktarılmasındaki önemi. E. Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi. Cevap anahtarı 1. D. 2. D. 3. A. 4. A. 5. C. 6. B. 7. A. 8. D. 9. D. 10. B. 11. A. 12. B. 13 E, 14 B, 15 C, 16 E, 17 C, 18 A, 19 C, 20 D, 21 D, 22 E, 23 B. Eğitim bilimleri deneme sınavları. Eğitim bilimleri deneme sınavı 1. 1. İlk öğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde haritada yön bulma konusunu verecek olan bir öğretmen dersin başında bu konuyu iyi öğrenirseniz ileride olası bir kaybolduğunuz durumda ya da ulaşmak istediğiniz bir yeri bulamadığınız durumda yönünüzü rahatlıkla bulabileceksiniz demiştir. Öğretmen öncelikle aşağıdakilerin hangisini yapmak istemiştir? A. Konuya dikkati çekme. B. Örnek olay kullanma. C. Konunun öneminden bahsetme. D. Öğrenci ihtiyacına öncelik verme. E. Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanma. 2. Programlı öğretim modelinde etkin katılım ilkesine göre öğrencinin sürece katılımı aşağıdakilerin hangisiyle sağlanır? A. Ünite küçük bilgi birikimlerine ayrılır. B. Öğrenciye anında dönüt verilir. C. Öğrenci bireysel hızına göre ilerler. D. Öğrenci yöneltilen sorulara cevap verir. E. Öğrenci doğru cevabı verdiğinde pekiştireç sunulur. 3. tam öğrenme modeline göre öğretim hizmetinin niteliklerini oluşturan değişkenlerden hangisinin öğretimdeki ağırlığı en fazladır? A. Dönüt düzeltme, B. Pekiştire, C. İpucu, D. Öğrenci katılımı, E. Öğretim yöntemleri. 4. Aşağıdaki yöntem ve tekniklerin hangisinde öğrencinin aktif katılımı en azdır? A. Soru cevap, B. Tartışma, C. Beyin fırtınası, D. Problem çözme, E. Rol yapma. 5. Davranışçı öğrenme kuramına göre Premark ilkesi önemli bir pekiştirme ilkesidir. Aşağıdakilerden hangisi Premark ilkesine göre bir davranışın yapılmasını sağlayan en önemli ilişkiyi açıklar? A. Öğrencinin hoşuna giden etkinlikleri yapmaya çalışması. B. Öğrencinin hoşuna gitmeyen etkinlikleri yapmaktan kaçınması. C. Öğrencinin yapmak istediği bir etkinliği kaçındığı bir etkinliğe koşul haline getirme. D. Öğrencinin yaptığı davranış mutluluk veriyorsa tekrar yapması. E. Öğrencinin belli davranışları yapmayı öncelikli olarak tercih etmesi. 6. Aşağıdakilerden hangisi insancıl, hümanist yaklaşımın kullanıldığı temel açıklamalardan birisi değildir? A. Birey kendisini gerçekleştirmeye çalışan bir varlıktır. B. Bireylerin toplumun beklentilerine göre yetiştirilmesi gerekmektedir. C. Benlik tasarımı üzerinde durur. D. İnsan doğasının iyilik temelleri üzerinde kurulu olduğunu kabul eder. E. İnsanların kendileriyle ilgili kararları yine kendilerinin vermesi gerektiğini savunur. 7. Bir anne 5 yaşındaki çocuğuna okuma yazma öğretmeye çalışmış fakat bunu başaramamıştır. Bunun üzerine başvurduğu uzman çocuğun bu yaşta okuma yazma öğrenemeyeceğini çünkü çocuğun zihinsel gelişim düzeyinin ve bu konudaki ön yaşantılarının buna uygun olmadığını belirtmiştir. Uzmanın üzerinde durduğu gelişim kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Büyüme, B. Yaşantı zenginliği, C. Yöntem yanlışlığı, D. Öğrenme ortamı, E. Öğrenmeye hazır oluş. 8. Gelişimin temel kavramlarından birisi olan olgunlaşma ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Olgunlaşmada yaş ve sinir sisteminin koordinasyonu önemlidir. B. Olgunlaşma öğrenme yaşantılarından bağımsız olarak gerçekleşir. C. Olgunlaşma hazır bulunuşluğu da etkiler. D. Olgunlaşma dışarıdan kontrol edilen bir süreçtir. E. Olgunlaşma organizmanın büyüme ve gelişiminin gerekli davranış değişikliğini yapabilecek düzeye gelmesidir. 9. Bir kişinin sağlıklı ve gelişmiş bir birey olması, bulunduğu sosyal çevreye uyum sağlaması, sağlıklı ve tutarlı kararlar alması ve problemlere çözüm üretmesi en çok aşağıdaki özelliklerin hangisiyle gerçekleşir? A. Güven, B. Özellik, C. Başarı, D. Tutarlık, E. Girişimcilik. 10. Uzmanlar çocuklarda dil gelişimini biyolojik etmenler ile çevre yaşantılarındaki zenginliklere bağlı olarak açıklamaktadır. 0-3 yaşlının önemi vurgulanarak bu dönemde çocukların da olumlu dil gelişiminin sağlanması için anne babanın gerekli çevre koşullarını düzenlemeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bunun için de çocukların bu dönemde uygun yaşantılar geçirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ileriki yaşlarda çocuklar dil öğrenmede zorlanırlar. Uzmanların üzerinde durduğu gelişim kavramı öncelikle aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşantı zenginliği, B. Gelişim süreci, C. Kritik dönem, D. Olgunlaşma, E. Gelişimde kalıtımın ve çevrenin önemi. 11. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in zihinsel gelişim dönemlerinden olan işlem öncesi dönemin özelliklerinden birisi değildir? A. Gramerli dil yapısını öğrenme, B. Özelden özele akıl yürütme, C. Bir işlemi ve süreci tersine çevirebilme, D. Ben merkezci düşünme, E. Korunumunu kazanamama. 12. İlköğretim birinci kademe 1-5 sınıf öğrencileri somut işlemler döneminde bulunurlar. Bir öğretmen öğrencilerinin bu dönem özelliklerini dikkate alarak işleyeceği derste aşağıdaki etkinliklerden hangisinde etkili olamaz? A. Atatürk'ün hayatını drama ile canlandırma. B. Atatürk'ün çocukluk dönemini resimlerle açıklama. C. Atatürk ilkelerinin ülkemiz ve dünya için önemini tartışmalarını isteme. D. Atatürk ile ilgili bir şiir okuma. E. Atatürk'ün hayatındaki kesitleri oyunlar ile canlandırma. 13. Bir sınıf öğretmeni öğrencilerin resim yapma yeteneklerini geliştirmek için önce büyük ve iri materyallerden yararlanmış, daha sonra da küçük ve estetik özelliği olan materyallerden yararlanmıştır. Böylece öğrencilerin resim yeteneklerini geliştirmiştir. Öğretmen aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini öncelikle dikkate almıştır? A. Gelişimde bireysel ayrılıklar bulunur. B. Gelişim genelden özele devam eder. C. Gelişim süreci belli aşamalardan geçer. D. Gelişim bir bütündür. E. Gelişim nöbetleşe devam eder. 14. Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanmaya göre oluşan bir öğrenmedir? A. Bayrağa saygı duyma. B. Atatürk ile ilgili bir şiir yazma. C. Öğretmenin verdiği bir kavramı örnek bulma. D. Okula düzenli devam etme. E. Trafik kurallarına uyma. 15. Bir çocuk önceleri çok sevdiği ve sürekli yanına gittiği amcasının onu son zamanlarda değişik konularda eleştirmesi ve yönlendirmesi sonucunda yanına gitmemeye başlamıştır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A. Uyarıcı genellemesi. B. Sönme. C. Olumlu transfer. D. Olumsuz pekiştirme. E. Uyarıcı ayırt etme. 16. Bir çocuk önceleri binerek gezdiği ve hoşlandığı bisikletinden düşerek yaralanmıştır. Daha sonra bisikleti her gördüğünde ağladığı görülmüştür. Bu örnekte bisiklet aşağıdakilerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir? A. Birincil pekiştireç. B. Koşulsuz uyaran. C. Koşullu uyaran. D. Koşulsuz tepki. E. Koşullu tepki. 17. Öğrencilere her dönemin sonunda verilen karne aşağıdakilerden hangisinin işlevini yerine getirir? A. Koşullu tepki. B. Koşulsuz tepki. C. İkincil pekiştireç. D. Birincil pekiştireç. E. Uyarıcı genellemesi. 18. Bir öğrenci yeni aldığı bir bilgisayara yeni bir program yüklemek istemektedir. Bunu aşağıdakilerden hangisine göre yaparsa deneme yanılma yoluyla öğrenme gerçekleşir? A. Bilgisayara farklı ve değişik komutlar vererek programı yükler. B. Bilgisayarın yardım menüsüne başvurarak oradaki talimatlara göre hareket eder. C. Bilgisayarın kullanım kılavuzundan yararlanarak programı yükler. D. Öğretmenine sorarak programı bilgisayara yükler. E. Başka bir bilgisayarın yükleme programına bakarak işlemi yapar. 26. kaset 1. yüzün sonu.